Ayrım 11, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 131. Doktor Margaz sözlerine ara vererek tekrar cebinden gözlüğüyle kağıdı çıkardı. 40 yıl sonra Borromeo'nun aziz ilan edilmesi davasında Kardinaller Kurulu avukatı şöyle söyleyecektir. Münzeviler büyük kötülüğün başkanlığına aynı tarikattan olan dinden sapmış Gerolamo Donato adlı kişiyi seçtiler. Kendisi Carlo'nun hayatını sonlandırmaya hazırdı. Hain gecenin ortasında başpiskoposluğa gitti ve kardinali her zamanki gibi ailesiyle birlikte diz çökmüş dua ederken buldu. Ona küçük kurşun, top ve saçmalarla dolu tüfeğiyle sırtından ateş etti. Başpiskoposun kıyafetine çarparak gücünü kaybeden saçma parçaları ona bir zarar vermezken, top sırtının tam ortasına isabet ederek ardında büyük bir şişlik ve iz bıraktı. Keşişin beceriksizliği mi, atış mesafesinin uzaklığı mı, mucize mi? Sonuç olarak Borromeo bu pusudan neredeyse hiç yara almadan kurtulur. Saldırıyla ilgili şöyle demiştir. Sırtımdaki kemiklerden birinde ani bir darbe hissettim. Donato'ya gelince genel karmaşa halinden faydalanıp her ne kadar buna kendi de şaşırsa da inanılmaz bir şekilde kaçmayı başarır. Dini gelenek bu kaçışın saldırganın peşine düşülmeden önce duanın bitirilmesini isteyen Carlo sayesinde kolaylaştığını kabullenir. Peki sonra adamı yakalamayı başardılar mı? Hikayenin bu kısmını bilmiyor musunuz Angela? Angela saçlarını hafifçe dalgalandıracak bir hareketle başını iki yana salladı. Gerolamo Donato tarikat kardeşlerinden birinin evine sığınmayı başarır ve ondan habersiz silahlarını tavan arasına saklar. Birkaç gün sonra sular durulup valinin şehir kapılarındaki kontrolleri azalınca Milano'dan ayrılır. Nereye gittiğiyle ilgili hiçbir iz bulunamaz. Ancak bir süre sonra karşımıza Savoy Dukalığı'nın bayrağı altında asker olarak çıkar. Bu arada Milano'daki soruşturmalar hiç durmadan ve kimseyi gözden kaçırmadan sürmektedir. Başlıca şüpheliler Santa Maria alla Scala Kilisesi'nin, bugün büyük opera binasının olduğu yer, kilise heyeti üyeleriydi. Bunlar bir maddi ayrıcalık yüzünden henüz iki ay önce kılıçların konuştuğu bir mücadeleyle başpiskoposun otoritesine karşı gelerek Borromeo'nun hedefi haline dönüşmüşlerdi. Suikast girişimi büyük yankı uyandırır. Hatta bunun Milano duvarları dışında çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Olay Papa'yı bile derinden sarsar. Saldırganın başına 2000 kron ödül konulur ama tüm çabalar sonuçsuz kalır. Bu şekilde haftalar geçer. Valinin ve başpiskoposun muhafızları suikastçıya af tanıyacaklarını duyururlar. Bunun hemen sonrasında yeni bir baskın dalgasıyla daha iyi ve dikkatli bir şekilde sorgulanmak üzere sayısız yeni kişi yakalanır. Dönemin sorgu yöntemlerini düşünecek olursanız şehri nasıl bir korku dalgasının sardığını tahmin edebilirsiniz. Sonunda başpiskoposluk muhafızlarının Brera evine yaptıkları sayısız ziyaretlerden birinde bir münzevi Borromeo'ya günah çıkarmak istediğini söyler. Ve ona Donato ile Legnano'nun isimlerini açıklar. Korkunç suikastan 6 ay sonra Donato, Savoya dükü tarafından başpiskoposluk muhafızına teslim edilir ve kendisini bizzat Papa tarafından görevlendirilen titiz sorgulama uzmanı Monsignor Fabio Menici'nin beklemekte olduğu başpiskoposluk hapishanesine gönderilir. Sorgulama uzmanı ne demek oluyor diye sordu Angela ama gölgeli bakışlarından bunun ne anlama geldiğini tahmin ettiği belliydi. Cevap veren ben ne oldu? Soruşturma konusunda demek istediğim sorgulama yöntemlerinde uzman. Sadece birkaç gün içinde Gerolamo Donato her şeyi itiraf eder. Şöyle bir pasaj var. Kaçak buraya akşam duası vakti geldi. Usta Fabio hemen işe koyulup onu halatla gerdi ama hiçbir şey öğrenemedi. Sonra bu sabah eziyet görmeden tüfeği nereden bulduğunu ve sonra nereye sakladığını itiraf etti. Dava kapanır. Donato ve diğer üç humiliati önerilen ceza bildirilerek yargılanmak üzere sivil adalete verilir. Keşiş Cerolamo bir at arabası üstünde işkence yapılarak şehirde dolaştırılacak, başpiskoposluk kapısında sağ eli kesilecek, ardından meydanda parçalanacak, diğer üçünün başları kesilecek. Sivil mahkeme ise sözde daha yumuşak bir ceza verir. 1570 yılı Ağustos ayında bugünkü Santo Stefano Meydanı'nın olduğu yerde Campania ve Legnano'nun başları kesilirken Mirizio ve Donato asılırlar. Ama öncesinde suikastçının günahkar sağ eli kesilir. Bundan birkaç ay sonra Papa 5. Pio bütün mal ve gelirlerine el konması emrini vererek Umiliati tarikatını dağıtır. Brera evi Cizvitlere, Vibordone manastırı Olivetan cemaatine verilir. Dipnot Olivetan cemaati, San Benedetto'nun kurmuş olduğu Benediktan tarikatına bağlı bir manastır cemaati. Pavia evi Kutsal Borromeo Koleji haline getirilir. Böylece Humiliati'ye ait tüm taşınmazlar alınır. El konulan paralarla ise Carlo ilk olarak hapishane ve ahırları büyütür. Birkaç saniye kimse konuşmadı. Sessizliği bölen Doktor Margas oldu. İşte San Carlo, Humiliati ve korkunç suikastin hikayesi böyle. 8. Bölüm. Hala bir gelişme yok mu? Komiser Benli kulağını telefondan çekmeden saatine göz attı. Öğlen olmuştu ve Orfeo'nun varlığına dair tek bir somut işaret yoktu. Panjurlar hep inik. Tekrar telefonla deneyelim mi diye önerdi telefonun karşı tarafındaki müfettiş Ingro'ya. Sergio Cristalli'nin evini hemen bulmuşlardı. Ama geceden beri kapalı olan panjurlarından en ufak bir yaşam belirtisi sızmıyordu. Sürekli kapalı olan ya da ulaşılamayan telefonundan ise her seferinde monoton telesekreter sesi geliyordu. Komiser Benli cevaplamadan önce parmaklarını bir süre masasında tıkırdattı. ''Boşver Ingro'ya, sabırlı olup biraz daha bekleyelim.'' ''Belki geceyi dışarıda bir arkadaşçığı ile geçirmiştir.'' ''Olabilir, Dea ile görüştün mü?''
''Evet, Orfeo'nun nerede olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Sıkça böyle yok olup sonra tekrar ortaya çıkıyormuş. Dea da onunla birkaç gündür görüşmüyormuş.''
''O zaman sabredelim. Neyse, şimdi yanınıza geliyorum. Eğer bir gelişme olmazsa tedbiri elden bırakmadan çevrede soruşturma yaparız.'' Komiser Benli'nin en iyi düşünebildiği yer arabasıydı. Sağ elindeki sigarası ve direksiyondan hiç ayırmadığı sol eliyle Benli kendini zihnindeki yansımalara bırakıyor, arabasının neredeyse sürüldüğünü hissetmeden trafikte maceraya atılmasına izin veriyordu. Öyle rahat bir ortamda düşünceleri özgürce oluşacak, iç içe geçecek ve birbirini kovalayıp düzene girecek zamanı ve rahatlığı yakalıyordu. Ve Komiser Benli'nin düşünceleri bir önceki geceden beri Orfeo olarak da tanınan Sergio Cristalli'ye eğilme niyetindeydi. Orfeo soruşturma için bir dönüm noktası olabileceği gibi olaylara karşı tamamen yabancı da olabilirdi. Gün ışığı Benli'yi beyninin rasyonel tarafını kullanmaya itiyordu. Kendini bir önceki akşamdan çok daha az iyimser hissediyordu. Nihayetinde Cristalli'nin Profesör Valeriani cinayetine karıştığına dair elinde somut bir şey yoktu. Ayrıca profesörün San Carlone'yi işaret ederek katilinin ev adresini göstermek istemesi, şehrin nevrotik trafiği içinde artık ona çok abartılı bir varsayım olarak görünüyordu. Yine de Orfeo o ana kadar profesörün hayatında bulabildikleri tek bozuk şeydi ve ancak ciddi bir bozukluktan bir cinayete varılabilirdi. Bu varsayıma dayanarak tek bir vakanın çözülmediğini dürüstçe kabul etse de Komiser Benli bu felsefi önermeye düşkün olmanın yanı sıra bununla özellikle gurur duyuyordu. Sonunda gündüz gibi rasyonel bir masumiyet ve gece gibi felsefi bir suçluluk ikileminden sağlıklı, mekanik ve pragmatik bir sonuç çıkardı. Ne olursa olsun Orfeo'nun en kısa zamanda yakalanması gerekiyordu. Komiser sinsi bir kavşağa girdiği sırada yön duygusuna ihtiyaç duyduğundan düşüncelerinin akışını bir süreliğine bölmek zorunda kaldı. Doğru yönü seçti ve birkaç dakika sonra onu Linate Havaalanı'na ve Idroscalo'ya götüren Forlanini çevre yoluna girdi. Oradan doğru Peschiera Borromeo'ya varacaktı. Komiserin dikiz aynasına yansıyan yüzünde somurtkan bir ifade belirdi. Valeriani'nin ardında bıraktığı ipucu gittikçe daha can sıkıcı ve sinir bozucu bir hal almaya başlıyordu. Komiser profesörün işaret parmağının artık direkt olarak kendisini gösterdiğini hissediyordu. Onun mesajı çözmekteki yetersizliğini işaret ediyordu. Önceki gece Doktor Margas'ın yanından ayrıldıktan sonra McChicken'ını keyifle yemekte olan Angela ona cinayet sebebini buldun mu diye sormuştu. Bentley McDonald's'a gitmeyi sevmiyordu ama restorana gitmek için vakit geç olmuş ve Angela'nın ısrarları baskın çıkmıştı. Bentley'nin McDonald's'a gitmeyi sevmemesinin nedeni sosyal, politik, etik, sağlık, lezzet gibi önemli sebepler değildi. En sevdiği hamburgerler olan McRib'i ve Big Tasty'yi menüden çıkardıklarından beri oraya istemeyerek gidiyordu. O gece bir McBacon'la idare etmek zorunda kaldı ama bu burgerin diğerlerinin yerini alabilmesine imkan yoktu. Tarih dersi çok ilginçti ama korkarım ki bana umduğum kadar yardımcı olmayacak. Humiliati'nin Borromeo'dan kurtulmak istemesinin nedeniyle Profesör Valeriani'nin hikayesi arasında basit bir benzerlik bulmaya çalışmak bile yakışıksız duruyordu. En azından profesör hakkında o ana kadar öğrendiği şeyleri düşündüğünde durum buydu. ''Anlayamadığım bir şey var.'' dedi Angela. ''Cadıları ve sapkınları yaktığı, hapishanelerinde işkenceye izin verdiği ve kadınlara baştan çıkarıcı iblisler gibi davrandığı halde San Carlo günümüzde halen bu kadar saygıyı nasıl görebiliyor?'' Benli bir patates alıp mideye indirmeden önce hardala batırdı. O da gün boyu aynı soruyu düşünüp durmuştu. Angela'ya kendine verdiği cevabın aynısını söyledi. Bunu anlamak için buraya 50 yıl kadar önce gelmiş olmalıydın. Sosyal hayatın merkezindeki mahalle kiliseleri, başları örtülü ve bakışları yerden kalkmayan kadınlar, her şey, hatta oy kullanma hakkında bile öğüt dağıtmaya hazır rahipler. Kısacası Tanrı'ya şükür ki en takıntılı ve zalim yönlerinden kurtulmuş olsa da karşı reform 500 yıl sonra bile tıpkı Borromeo'nun uygulamak istediği gibi hala sağlam ve yürürlükteydi. O kilisenin gerçek bir örneğiydi. Din okullarının ve yeni tarikatların doğmasıyla kiliseye getirdiği yeni düzeni düşün. Mahalle kiliselerinin arttırılması ve geniş alanlara dağılmasını ve toplanan tüm paranın merkezileştirilmesini düşün. Angela da Bentley'nin kabını kullanarak patateslerini hardala batırmaya başladı. Sonra konuyu basit bir sakinlikle sonlandırdı. Tüm o kötü şeyleri yaptıysa anlattıklarım bugün ona hala bir aziz gibi dua etmek için yeterli bir sebep değil. Bunun karşısında komiser kollarını iki yana açmaktan başka bir şey yapamadı. Angela son patatesini yedikten sonra parmaklarını iştahla yalarken Bentley'e şöyle dedi. Bu akşam sana geleyim mi? Bedenine hücum eden heyecanın tümünü karşılayabilmek için komiser daha uzun bir sırta sahip olması gerektiğini düşündü. Görüyor musunuz doktor? Üçüncü kat köşe pencere. Aşağıdan kapıyı da çaldık ama cevap alamadık. Ingroya komiseri karşılamak üzere polis aracından inmişti. Bentley burnunu yukarı dikmiş Orfeo'nun dairesinin kapalı pencerelerini inceliyordu. Binanın bekçisi var mı? Olsaydı çok güzel olurdu doktor. Elbette ya diye düşündü komiser. Apartman sakinlerinin dedikodusunu yapmak için sabırsızlanan, kötü niyetli bir kapıcı zamandan ve emekten tasarruf etmelerine yardımcı olurdu. Bina 20 ya da 30 yıllık olmalıydı, daha fazla değildi ve meydanın büyük bir bölümünü kaplıyordu. Meydanın sokağa bakan tarafında ise aralarında bir bar, fırın, parfümeri ve hatta bir dişçinin bulunduğu çok sayıda dükkan vardı. Komiser sıralı dükkanlara göz attı. Neyse en azından onun hakkında bilgiye ulaşmamız zor olmayacak. Ayrıca Cristaldi'nin cep telefonu da birkaç saattir izleniyor. Gerekli olduğu takdirde yerini hemen tespit edebiliriz. Kısacası küçük kuşumuzun peşine takılmak için biraz sabretmemiz yeterli olacak. Ingroya'nın bıyıkları hiç hareket etmedi. Müfettişin ben ne kadar iyimser olmadığı açıktı. Dea tam olarak ne söyledi? Hakaretlerde dahil olarak mı? Yeri gelince bir bip koy.
çalışanlarının yani göt verenlerinin işe giriş kartı okutmak zorunda olmadıklarını ve arada haber vermeden birkaç gün ortadan kaybolduklarını söyledi. Telefonlarını kapatıp yok oluyorlarmış. Orfeo da bunu oldukça sık yapanlardanmış.
Komiser Benli derin bir nefes aldı. Ne kadar zamandır odunla haberleşmiyormuş?
Yaklaşık 4-5 gündür ama zaten bu aralar ona ihtiyacı olmamış.
Etrafta pek Eurydice yok muymuş?
Dipnot: Eurydice, Yunan mitolojisinde Orfeo'nun yeraltı tanrısı Hades'e kaptırdığı karısı.
Ingroya bıyığının bir tarafını anlamaz bir tavırla kıvırıp gözlerini kocaman açtı.
Kendime dostumuza talep olup olmadığını soruyordum.
Müfettiş kollarını iki yana açtı. Komiser Benli kararlı bir hareketle ilerledi. Gel Ingroya, Peschiera Borromeo'nun kahvesi nasılmış gidip görelim. Ama bana yapışma, birlikte olduğumuzun anlaşılmasını istemiyorum. Darılmaca yok ama sen...
Polise çok benziyorum diyerek tamamladı müfettiş.
O bıyıklarla öyle tabii.
Ingroya bundan hiç alınmadı ama bıyıkları bu işe biraz sinirlendi.
Affedersiniz doktor dedi kabaca, belki tanınabilirim ama saat bir polisin içki yerine bir fincan kahve içmesi için çok uygun.
Benli gözleriyle müfettişi adeta yaktı. Peki defolup gitmesi için de uygun bir saat mi?
Mekan tıka basa doluydu. Yaptığı her şeyi bir süreliğine askıya almış farklı insanlardan oluşan bir kalabalık bar tezgahının birkaç santimetre açığında duruyordu. Tezgaha happy hour ortamı yaratmaya çalışılarak Benli'nin ofisin yakınındaki bardan alışık olduğu gibi 3-5 kuruşluk zeytin ve bayat patates cipsi konmuştu. Dipnot: happy hour. Bar ve kafelerde akşam üzeri indirimli içki ve ücretsiz ikram servis edilen saatler.
Komiser telefonuyla bir yeri arıyormuş gibi numara yaparak kasaya doğru ilerledi. Ingroya diğer tarafa bakarak onu birkaç metre arkasında duruyordu. Kasanın arkasındaki barmen uyanık görünüşlü bir gençti. Bakışları kesiştiği anda komiser Benli telefonu küfrederek kapattı.
Lanet olsun, cep telefonu kapalı. Bense tam bir aptal gibi burada vakit kaybediyorum.
Barmen profesyonel bir gülümseme takındı. Benli tekrar öfledi. Kasanın üstüne bir avro koydu. Bana bir kahve ver. Her ne kadar papatya çayı daha iyi gelecek olsa da.
Genç adam nazik gülümsemesini bozmadan sordu. Randevunuz mu iptal edildi?
Keyfimden değil, iş için geldim. Benli öfkeliymiş numarası yapıyordu. Ona belgeleri teslim edebilmek için bir ton kilometre yapıyorum. O ise ortadan yok olup gidiyor.
Komiser satış fişini sinirle kaptı.
Uzaktan mı geliyorsunuz?
Brescia'dan. Daha önce yüzünü bile görmediğim bir salağa sigorta tanzim etmek için.
Peschiera Borromeo'dan biri mi?
Benli onayladı. Belki tanırsınız, hemen yukarıda oturuyor.
Müşterimizse tanırım.
İsmi Sergio Cristalli.
Ah, demek Sergio. Öğrenci olan, elbette tanıyorum.
Barmenin profesyonel gülümsemesi içten ve neşeli bir hal aldı. Çok sempatik bir gençtir ama bence siz hiç vakit kaybetmeden Brescia'ya geri dönün. Sergio 3-4 gün kadar önce gitti.
Ne demek gitti?
Havaalanına gitmek üzere valizleriyle taksi beklerken burada bir kahve içti. 10 günlük bir tatile çıktığını söyledi.
Peki nereye?
Nereye mi? Bunu söylediğini sanmıyorum ama sanırım deniz kenarına, egzotik bir yerlere.
Benli alçak sesle küfrettikten sonra sordu. Tam olarak ne zaman ayrıldı?
Bakalım, bugün çarşamba. Cumartesi,
evet, cumartesi günü gitti. Komiser sırtında bir ürperti hissetti. Orfeo Profesör Valeriani cinayetinin üstünden 24 saat bile geçmeden tatile gittiğini belirterek şehirden ayrılmıştı. Benli hızla çıkışa yöneldi. Garson arkasından bağırdı.
Bayım, bayım, kahveniz.
Benli olumsuz bir işaret yaparak dışarı çıktı. Göz ucuyla Ingroya'ya baktı. Onun küçük bir soğanı dişlerken bıyıklarının altından kıkırdadığına yemin edebilirdi. Birkaç dakika sonra mekandan çıkan müfettiş, çoktan arabasına oturup bir sigarayı yarılayan Benli'nin yanına gitti.
Kahvenizi getirmem gerekiyor muydu doktor?
Ingroya, bugün sana küfretmekten çok sıkıldım. Bırak bunları da, dikkatini çeken bir şey oldu mu onu söyle.
Hayır, Barmen kendisini arayan biri olduğunu haber vermek için göt vereni aramak üzere cep telefonuna davranmadı. Diğer taraftan eğer tatil için egzotik bir yere...
Barmen'e anlattığı bu dedi komiser şüpheyle. Taksiyle ulaşılabilecek mesafedeki havaalanlarıyla görüş. Linate, Malpensa ve Orio al Serio. Bakalım biniş listelerinde adına rastlayabilecek miyiz?
Ekibi buradan çekelim mi?
Lafını bile etme. Sen benimle şehre dönebilirsin ama burada geceleri de dahil olmak üzere bir ekip bulunduracağız. Orfeo'nun gerçekten burada olmadığından henüz emin değiliz.
Komiser Benli ofisine girer girmez kendini önemli bir karar verme aşamasında buldu.
Peynirli mi salamlı mı ısmarlayayım doktor?
Hem salam hem peynir olsun, bir de küçük bira, hatta orta olsun.
Kısa bir süre sonra yakındaki barın rafine mutfağından lezzetli yemekler geldi. Komiser Benli ekmek kırıntılarının Orfeo'nun cep telefonu dökümünün üstüne dökülmesine aldırmadan gelen giden arabaları incelemeye koyuldu.
Hey Ingroya, şuna bak, tam bir yalnızlık.
Son iki aydır gelen arabaların sayısı 30'u geçmiyordu ve hepsi de aynı numaradandı.
İddiaya girerim ki, Benli birazından bir yudum almak üzere durakladı. Bu Deya'nın telefonu.
Hemen kontrol ettireyim.
Aferin, bu arada telefon şirketini aramışken diğer hattın numara ve arama bilgilerini bilmek istiyorum. Çünkü hiç şüphesiz Orfeo'nun...
Benli bundan sonrasını iyice vurgulayarak söyledi.
Başka bir telefon hattı var. Bizdeki onun iş hattı.
Müfettişin bıyıkları elektriklenmişti ama bunun sebebi komiserin bu parlak çıkarımı değildi. Bıyıkları hala öfkeliydi.
Doktor, sizi dünden beri bilgi teknolojileri müfettişinin aradığını hatırlıyorsunuz değil mi?
Benli iflah olmaz bir blöfçünün soğukkanlılığıyla yalan söyledi. Elbette hatırlıyorum.
Ona şu an ofisinizde olduğunuzu ve gelip sizi görebileceğini söylememi ister misiniz?
Ne zamanlama ama, ben de tam sana bunu söylemek üzereydim.
11. ayının sonu. Sayfa 144.